1. Aylardır emekleyen, 1,5 aydan beri de bir yerlere tutuna tutuna yürüyen sevimli bir bebek, az önce desteksiz ilk adımını attı. Biraz ürkekti, hafif yalpaladı. Ama yine de yürüyordu artık. Minik bebeğin ablası sevinç ve hayret içinde annesine koştu. Anne, anne, gel, kardeşim yürüyor. Bebeğin yürüyüşünü hayretle seyreden annenin, kendi yürüyüşüne hayret edişinin üstünden tam 26 yıl geçmiş bulunuyordu. Bu sırada bastonuna yaslanarak karşı kaldırıma geçen bir amca, bunca yıldır nasıl rahat rahat yürüdüğüne hayret ediyor, bunun kıymetini bilmediği için de aklına şaşıyordu. Tekerlekli sandalyesiyle pencere kenarına eğilip, caddeden geçip gidenleri seyrederek oyalanan felçli hastanın gözü bastonlu amcaya takılmıştı. Birden bastonla da olsa yürümek güzel şey diye geçirdi içinden. Hastanın can dostu Mırnav ise daha çok uçan kuşlara dikmişti gözlerini. İleride bir adam mağrur bir edayla yürüyordu. Yere tam 90 derecelik bir açıyla durmaktaydı. Ne başı hafif öne eğikti ne de omuzları. Karşı dairedeki teyzenin okuduğu son sure Lokman suresiydi. Tam da o anda yeryüzünde böbürlenerek yürüme mealindeki ayeti okumuştu. Bir tıp fakültesinin ikinci sınıfında anatomi dersine girmişti öğrenciler. O günün konusu ayak kemikleriydi. Kemiklerin yapısından yerleşimine, ince bir hesabın, hassas bir ayarlamanın varlığı ortadaydı. Fizyoloji dersine giren üst sınıftaki öğrenciler ise işin kemiklerle kalmayıp kasları, damarları ve sinirleri de içeren mükemmel bir düzen içinde gerçekleştiğini öğrendiler. O anda fakültenin karşısındaki kaldırımda onlara bu bedeni, bu ayakları ve bu kasları vereni düşünmeden, üstelik onun emrini çiğneyerek yürüyen birkaç kadın vardı. Yürüyüşleri Kur'an'ın tarif ettiği cahiliye kadını yürüyüşünün aynısıydı. Oysa aynı sıralar Rabbini bilen bir hanım bu konudaki ayeti düşünmekle meşguldü. Bu ayet, vücudunuzun sahibi siz değilsiniz. Olamazsınız da. O halde o vücudu sahibini bilerek ve onun izni dairesinde kullanma durumundasınız. Mesajı veriyor olmalıydı. O sıralar can veren bir adam asıl sahibinin kim olduğunu haliyle belgeliyordu. Birkaç gönül ehli arkadaş aynı sırada derin bir tefekküre dalmışlardı. İmam-ı Rabbani'nin o ünlü yürüyüş kerametini anlattı içlerinden biri. Bir başkasıysa Kur'an'da keramet başlığını taşıyan bir kitabı okuyordu. Kitabın ana vurgusu şuydu. Keramet, Allah'ın ikramının ifadesidir. O halde muhatap olduğumuz her şey ve her nitelik bir ilahi ikram olduğuna göre aslında hepimiz kerametler içinde yaşıyoruz. Aynı anda hayatı ciddiye alan bir iman dergisinde küçük olayları okuyan birinin aklına hemencecik bir örnek geldi. İçinden mesela yürümek dedi. Ve bu olayların hiçbiri televizyonların haber bültenlerinde yer almadı. Gazeteler de bu olayları yazmadılar. Ama yazıcı melekler gerek Rabbi adına gerek Rabbini unutarak atılan adımların çetelesini tutmayı sürdürdüler. Ve bazıları ışığın, bazıları gölgenin peşine düştü. Ve hayat yürümeye devam etti. 2. Sonbaharın ilk belirtileri gözüktü. Yazın en sıcak günlerinde dipdiri kalan ağaçlar solmaya başladılar. Güneşin yakıcı sıcağı karşısında kendileri yanmayan ama yananlara Rablerinin lütfettiği harika bir sığınak olan ağaçların havalar serinlemeye yüz tutarken yapraklarını dökmeye başlaması anlamlı bir çelişkiydi aslında. Ama iki kişi hariç kimse bunu fark etmedi. Biri yaprakların kavurucu sıcakta diri kalıp da havaların serinlemesiyle birlikte düşmeye başlamasını nasıl yorumluyorsun diye sordu arkadaşına. Diğerinin cevabı, determinizmin kalıplarına sıkışıp kalan insan aklının bundan alacağı çok dersler olduğu şeklinde özetlenebilirdi. Onlar sohbet ederken bir anne bebeğinin yüzüne bakıyordu. Şu yüzde masumluktan başka bir şey yok dedi yanındakine. Ne bir yalan, ne bir kibir, ne korku, ne gelecek endişesi. İnsan bu yüzü seyrederken çocukların hala cennette olduğunu düşünüyor. Oysa dedi arkadaşı, o yüzle başladığımız yolculuğu nefsani haller yüzünden masumiyeti silinmiş, rahmete karşı ithamlar yüzünden endişeye bürünmüş bir yüzle sürdürüyoruz. o güzelim emaneti nasıl da harcıyoruz. O sırada bir bebek bir diğer bebeğe elindeki bisküvinin yarısını uzattı. Babası ise çocuğundan çok uzaklarda öğle yemeğini yemekle meşguldü. Lokantanın önü silme camdı ve ne o ne diğer lokanta severler bir kez olsun herkesin gözü önünde yerken imrendirdikleri insanlar olup olmadığını düşünebilmiş değillerdi. Aynı sıralar bir çiçek yeni açmaya durmuştu. Sergilediği renk uyumu kelimelerle anlatılır cinsten değildi. Bir serçe, bir kudret ve cemal harikası olan minik bedeniyle zıp zıp zıplıyordu. Gözlerini açık bacakların haram görüntülerine kilitleyenler bu güzellikten mahrum kaldılar. Bir yaprak tatlı dönüşler yaparak beton kaldırımlara düştü. Hayret! Onu ilk gören insan çiğnemedi de elini aldı ve rengini, desenini, nakışını seyretmeye başladı. Bir başkası yaprakların verdiği mesajı çiğnemeyen R.M. Rilke'nin o güzelim güz şiirini mırıldanıyordu. Mısır yemekle meşgul orta yaşlı adamın aklına yediği mısırın tanelerini saymak düştü. 18 sıra, her sırada 37 tane eşittir 666 mısır tanesi. Toprakta boy veren her bir mısırda böyle 10 koçan olsa eşittir 6660. Dizilişindeki harikalığı her zaman bir cemil ve münazımı hatırlatan mısır, bu hesaptan sonra Rabbinin bereket ve ihsanının büyüklüğünü de düşündürdü ona. Bire karşı 6660 veren bir Rab, kim bu kadar cömert olabilirdi? İnsan, kendi hayatını böyle cömert bir Rabbe neden teslim etmesindi? Bire 6660 veren, fani bir hayata bedel ebedi bir hayata elbet verirdi. Aynı sırada iki emekli, oturdukları kahvenin yanından geçen mısırcının ayda kaç para kazandığına dair tahminler yürütüyorlardı. Karşıdaki çöp bidonunun en son ziyaretçisi ise şükürsüz bir kalbin yönettiği, hoyrat bir elin iyi pişmemiş diyerek attığı çok azı çiğnenmiş bir mısır koçanıydı. O sırada bir başkasının diline o gün okuduğu kitabın çarpıcı bir cümlesi takılmıştı. İkide bir, çok şükür her şey var. Ama şükür yok diyor, düşünüyordu. Aynı sırada bir yol kenarındaki solmuş çiçek, oradan geçmekte olan dikkatli bir insana kendisinin de fani olduğunu hatırlattı. Az ötedeki çöp sepetinden sarkan, eceli gelmeden insan eliyle öldürülmüş çiçeklerse, insanın kainata karşı gaddarlığını ve değer bilmezliğini belgeliyordu. O sırada Karadeniz'deki katrilyonlarca balık mükemmel bir estetik zarafet içinde neşeyle yüzüyordu. Ama bunun haber değeri yoktu. Gazetenin fotoğraf servisi, Şile'de boğulan 3 kişi haberinin fotoğraflarını yetiştirmeye çalışıyordu. Emel Hanım'ın sabah kahvaltısında açtığı gazetede hep böyle haberler vardı. Yılmaz amcanın akşam üzeri hepsini sırayla dolaştığı televizyon kanallarının haberlerinde de bunlardan başkası yoktu. Ama o günün akşamı bir arkadaşına garip bir sebepten dolayı telefon etti. "Ayı gördün mü?" dedi. Bugün çok harika görünüyor. Aynı gece körpecik bir gönül dayısına iki şeyi merak ettiğini söylüyordu. 1. Ay neden hep bizi takip ediyor? 2. Allah bizi neden yarattı? O sırada birkaç arkadaş aynı sorunun izini sürmekle meşguldü. Bir başkası dün keşfettiği ayetin heyecanını taşıyordu. Onlar göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler. Ey Rabbimiz derler, sen bunları boşuna yaratmadın. O sırada mahallede bir uğultu koptu. Televizyona kilitlenmiş insanlar gol, gol diye bağırıyordu. Pencereden ayı seyreden garip adamsa bir yıldız kaymasına da şahit oldu. Yüreği cız etti o an. İnsan ruhu hiçliği ve yok oluşu kesinlikle sevmiyordu. Apartmanın kedisi öldü, onu çöplüğe atma işi kapıcıya ihale edildi. Ne ihaleciler kendi faniliklerini düşündüler, ne de onu çöplüğe defneden kapıcı. Aynı sırada elindeki çöp poşetini "Kalu inna lillah" ayetini okuyarak atan biri de vardı. Ve bazıları ışığın, bazıları gölgenin peşine düştü. Ve hayat devam etti. 3. Bugün tam 5 milyar 300 milyon insan doyasıya yemek yedi. Hatta fazla kaçıranlar bile vardı. Gazetelerde bu harika olaya dair tek satır yoktu. Ama Somali'deki açlık haberi ihmal edilmemişti. Aynı sırada elindeki Time dergisini karıştıran bir genç, "Duydun mu?" diye sordu arkadaşına. "Amerika Birleşik Devletleri'nde zayıflamak için insanlar yılda 25 milyar dolar harcıyorlarmış." Arkadaşı daha o anda şunu düşündü. Yalnızca Amerikalılar fazladan yediklerini Afrika'ya gönderseler dünyada aç adam kalmaz. Üstelik 25 milyar dolar da ceplerine kalır. O esnada iki genç havası olan bir lokantaya girdiler. Daha şişman olanı garsona "Benimkisi diyet kola olsun lütfen" dedi. Sonra arkadaşına döndü ve şunu ekledi. "Rejime başladım da." Lokantadan çıkarken ödedikleri parayla 114 ekmek alınabilirdi. İktisatlı bir ailenin 3 haftalık pazar masrafına denk düşen bir paraydı verdikleri. Hemen hemen aynı dakikada bir işçiye işten atıldığı bildirildi. Adamcağız eve yıkılmış olarak döndü. Annesi, "Allah herkesin rızkını gözetir" dedi. Örnek de verdi. Tok mezarı çok, aç mezarı yok. Bir başkası bir gazetede 11.292 başlıklı ilginç bir yazı gördü. Bu rakam neyin nesiydi? İlerleyen satırlardan bu rakamın yazarın yaşadığı günlerin toplamı olduğunu öğrendi. "Rabbimizin rızık verici oluşuna dair 11.292 delilim var" diyordu yazar. Rızık verici olduğuna 11.292 şahidimin olduğu bir Rabbe güvenmemek, tüm bunları unutup yarınki rızkımdan dolayı endişeye kapılmak ne kadar doğru. Başka biri ise kendi hayatının günlerini hesaplamaya koyuldu. 11.292'ye bu rakamı da dahil edecekti. Bir diğeri aslında tüm insanların tüm günlerini hesaplamalı diye düşünüyordu. Allah'ın rezzak olduğunun ne kadar da çok delili vardı. O anda aklına sair canlılar da geldi. Onlar da hesaba katılırsa çıkacak rakamı ifadeye kelimeler yeter miydi? Bir parkta bir çocuk simit yedi o anda. Yere dökülen kırıntıları onun gittiği anı gözetleyen güvercinler ve serçeler yediler. Onların da gagalarıyla alamadığı küçük taneleri ise karıncalar yuvalarına taşıdı. Bütün kainatı kuşatan rızık verme ve temizlik gerçeğinin, rezzakiyet ve kudusiyet hakikatının buluştuğu sayısız olaydan yalnızca biriydi bu. Aynı sırada ormanlık bir alanda hasta bir tavşan öldü. Leşinin önemli bir kısmını akbabalar götürdüler. Kemikleri yemekse onları sindirecek bir mideyle yaratılan uşak kapan kuşunun işiydi. Ufak tefek parçalar kalmıştı yine. Onları da karıncalar paylaştılar. Daha da ufakları bakterilerin gıdası oldu. Rezzakiyet ve kudusiyetin buluştuğu bir diğer olay da buydu. O sıralar tüm güzel isimlerin eşsiz buluşmalarının sergilendiği daha başka olaylar da sergileniyordu. Ama çokları bunu görmediler. Ve bazıları ışığın, bazıları gölgenin peşine düştü. Ve hayat duraksız yolculuğunu sürdürdü. 4. Bir hanım yeni doğan bebeğinin altını değiştirmekle meşguldü. Hazır bez kullandığını gören bir tanıdığı, bir kez kullanıp atılan bu kağıt bezler yüzünden ağaçlar kesiliyor diye hatırlattı. "Aman," dedi öteki, "benim kullandığım hazır bezden ne çıkar?" Aynı işi yapan milyonlarca kadın da aynısını düşünüyor olmalıydı. Sonuçta yalnızca bir ülkede o yıl hazır bez için 1,5 milyon ağaç katledildi. Bir erkek elindeki parayı bir kağıt mendil versene diyerek uzattı büfeye. O an ne zaman hayat pahalılığından şikayet etse annesinin iktisattan söz ettiğini hatırladı. Kumaş mendil. Annesinin en beylik örneğiydi. "Aman," dedi, "bir paket kağıt mendilden ne çıkar?" Oysa ne çıkar diye yaptığı küçük harcamalar gelirinin 1/3'ünü alıp götürüyordu. Bir tezgahtar, "Peki şu özelliği de var mı?" diyen müşteriye, "Elbette var abicim," cevabını verdi. Müşteri malı alıp gittikten sonra kendisini uyaran diğer tezgahtara, "Canım, ufacık bir yalandan ne çıkar?" dedi. Oysa bu yalanıyla o gün söylediği ufacık yalan sayısı tam 87'ye ulaşmış ve kazancına haram bulaşmıştı. Aynı sırada bir esnaf, pazarcılara satacağı poşetleri kiloluk paketler haline getirmekle meşguldü. Karşı dükkana misafir eden oturan iki göz, onun tartma işlemini hayretle izledi. Poşetlerin ağırlığı 1 kiloyu bulduktan sonra, içinden 3-5 tanesini geri alıyor, paketlemeyi böyle yapıyordu adam. O kadar küçük bir tartı hilesini kimse anlamaz diye düşünüyor olmalıydı. Ama yazıcı melekler bu hileyi görmüşlerdi. Eksik gramajlı paket adını bir bir yazdılar. Mahşer günü o paketlerin her bir alıcısı adına kendisinden hesap sorulacaktı. O sırada bir pazarcı portakal tartıyordu. Terazi tam denk gelmişti gerçi. Ama o bir portakal daha koydu kefeye. Böylesi bir pazarcıyı nadiren gören alıcı şaşkınlıkla "Kilosu tamam da onun," dedi. Pazarcı cevap verdi. "Olsun abla, fazla olsun eksik olmasın. Helal kazancıma haram bulaşsın istemem." Sultan Ezeli'nin memurları mükafatı verilsin diye bunu da kaydettiler. Aynı hassasiyeti sütçülük yapan karşı komşudan beklemek maalesef imkansızdı. Her gün süt güğümüne bir sürahi su eklerdi. O kadarcık ilaveden ne çıkar diye söylenirdi kendi kendine. Yazıcı meleklerin bu hileyi kaydettiğini bilmediği gibi mahallenin çoğu nazarında adının hilekara çıktığını da bilmiyordu. Bir apartman sakini beğendiği şarkıcının çıktığı programda televizyonun sesini azıcık açtı. Birazcık ses artışından ne çıkar demişti o da. Oysa komşunun o sıra yeni uyumuş olan bebeği gürültüden uyanmış, annesi okumaya ayırdığı zamanı bebeği yeniden uyutma çabasıyla harcamıştı. Ezel ve ebed sultanı, Adil-i Hakim'in melekleri hesabı görülsün diye bunu da kaydettiler. O sabah kahvaltıda eşi ve çocuklarıyla küçük şeylerin büyüklüğü üzerine imani gezintilerde bulunan bir babaysa yolda gördüğü bir tanıdığa güler yüzle selam verdi. Zira o an mümin mümine tebessümü bile sadaka hükmündedir mealindeki nebevi söz aklındaydı. Selamı alan kişi evde hanımıyla biraz atışmıştı. Canı sıkkındı. Bu tebessüm içindeki gerilimi çözdü. Kalbini yumuşattı. İşe gittiğinde evden kalma öfkeyi çırağından çıkarmayacağı kesindi artık. Ve o günde bazıları ışığın, bazıları gölgenin peşine düştü. Ve hayat devam etti.